Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, insanların korku duygusundan tamamıyla sıyrılmaları mümkün olmadığı gibi bu istenen bir şey değildir. Yani bir insan tamamen korkusuz olmalı. Hiç korkmamalı. Korku denen şeyi tamamen kalbinden silmeli tarzında böyle bir şey de insandan beklenemez, beklenmemeli. Önemli olan bu duyguyu kontrol altında tutabilmek ve korkularımıza yenik düşmemektir. Korku duygusunu eğitmeyip bu duygusuna yenik düşen insanın kişiliğinde korku hakim olur ve insan hayata karşı korkak bir tutum içerisine girer. Her şeyden çekilir, her şeyden korkar, normal yapacağı şeyleri bile yapamaz hale gelebilir. Korkaklık kendisi için kaçınılmaz bir hal alır. İnsan için normal bir duygu olan korku ruhi bir zaaf haline gelir. Bu itibarla korkaklık, gayretsizlik, hamiyetsizlik, kişilik zafiyeti gibi insan onuruna yakışmayan ve onun alçaklıkla damgalanmasına yol açan kötü sonuçlar doğurabilir. Bu ise elbette ki Müslüman'a yakışan bir durum değildir. Zira Müslüman güçlü bir kişiliğe sahip olmalıdır ki inandığı değerleri koruyabilsin. Hiç kimseden ya da hiçbir şeyden korkmaksızın bu değerlerin arkasında durabilsin. Müslümanlara haklarını, inanç ve değerlerini koruyup savunma, düşmana karşı koyma konularında cesareti teşvik edip erdem olarak sunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, korkarak savaş meydanından kaçmayı insanı dünya ve ahirette hüsrana uğratan şeyler arasında saymıştır. Hatta 7 büyük İlahi azabı, cezayı gerektiren 7 büyük günah içerisinde düşmanın karşısından kaçmak, savaştan kaçmak olduğunu da Efendimiz dile getirmiştir. Korkaklığın insanlar hakkında en kötü ve alçaltıcı huylardan olduğunu ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. Bir kişide bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı dualarında Allah'a sığındığı sıkıntılı durumlar ve kötülükler arasına korkaklığı da katmıştır. Ve Efendimizin dualarından birisi şöyledir. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Yani lüzumsuz hem diyor Efendimiz Aleyhisselam buna, yani insana fayda vermeyen lüzumsuz efendim bir keder. Hazen diyor, hüzün diyor. Yani demek ki böyle lüzumsuz bir hüzün, üzüntü içine düşmek de insana fayda veren bir şey değil. Tembellikten zaten bir fayda gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Cimriliğin kötü bir duygu olduğunu biliyoruz. Ayrıyeten korkaklığı da Efendimiz Aleyhisselam burada Allah'a sığınacak bir menfi tarafı olan bir duygu olduğunu dile getirmiş oluyor. Borç yükü Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Nice insanlar böyle haddini bilmedikleri için gereksiz borçlar altına girerek eziliyorlar ve çok büyük sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hatta bir kısım cinayetler de sebep olabiliyorlar. Yine böyle halkın galeyene gelerek taşkınlık yapması da galebettir rical diye Efendimiz buyuruyor. Orada da yine Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Bunun belki en yüksek seviyesi böyle bir düşman baskınına, düşman saldırısına uğramak bile olabilir. Hayatta pek çok şey insan için korku sebebi olabilir. Neler olabilir? İnsanın en çok korktuğu şeylerin başında sahip olduklarını kaybetme duygusu gelir. Sahip olduklarımızı kaybetme duygusu bir korku sebebidir. Kaybetme korkusu özellikle can kaybının yanı sıra mal ve makam gibi kişiye dünyada itibar sağlayan maddi şeylerde kendini daha çok gösterir. Özellikle mal ve zenginliğini kaybetme, geçim sıkıntısına düşme ve fakirlik korkusunun kontrol edilememesi tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Öyle ki cahiliye insanı bu korkuyla çocuğunun canına bile kıyabilecek noktaya gelmişti. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ fakirlik korkusuyla efendim çocuklarınızı öldürmeyin veya açlık korkusuyla fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin diye ayet-i kerimelerde uyarıda bulunmuştur. Demek ki onları geçindirememe veya aç kalabilme korkusu insanlarda böyle bir aşırı tepkiye de yol açabiliyordu ayet-i kerime yansıdığından dolayı. Kimi zaman ise bir imtihan vesilesi olan çocuklar insanın ahireti için başka bir korku sebebi de olabilmektedir. Bu nedenedir ki bir gün sevgili torunu Hasan yahut Hüseyin'i bağrına basarak seven Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle seslenmişti. Siz çocuklar insanı cimri, korkak, bilgisiz bırakacak kadar meşgul ederseniz buyurmuştu. Demek ki insanı korkuya sevk eden sebeplerin başında sahip olduğumuz canımız başta olmak üzere veya sevdiğimiz insanların canları, evlatlarımız, eşimiz, akrabalarımız, anamız, babamız, onları tabii kaybetme korkusu insanın içerisinde sürekli bulunur. Bazen unutur gibi olsak da düşündüğümüz takdirde o korku insanı bayağı derinden etkileyebilir. Yine mallarımızın, makamımızın, mevkimizin kaybetme korkusu da insanı ne yapar? Bir korkuya sebep olur. Hatta tabii o korku sayesinde insan onları daha fazla korumaya çalışır, daha fazla itina göstermeye gayret eder. Korku bazen de insan için bir imtihan vesilesi olmaktadır. Allah kullarını korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek imtihan ettiğini bildirmekte ve bunlara karşı sabredenlere de mükafat vaat etmektedir. Bakara suresinin 155. 154-155. ayet-i kerimeleri bununla ilgili olduğunu biliyoruz. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Cenab-ı Hak bizleri imtihan ettiği hususların, unsurların birincisi olarak havfı, korkuyu zikretmektedir. مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ sonra peşine açlık geliyor. Sonra da ve naqsim minel emvali vel enfus ve semerat nefislerden, canlardan, efendim mallardan, bir de zirai mahsulat ürünlerden eksiltmek suretiyle sizleri mutlaka deneyeceğiz, imtihan edeceğiz ve beşir-i sabir. Sabredenleri müjdele. Kimdir sabredenler? Onlar da ellezine izâ asâbetun musibetun kâlu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Başlarına bir musibet geldiği zaman Allah'a yönelip biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz, her şey Allah'ındır diyerek bütün malı, mülkü, varlığın mülkiyetini Cenab-ı Hakk'a tevdi edenler, esas sahibine onu tahsis edenler, onların daha çok sabır konusunda başarılı olacaklarını ve bu imtihan çiçeklerini ayet-i kerime bize bildirmiş olmaktadır. Bazı korkular yani yerindedir, Yani ondan korkmak da gerekir. O korku imtihanı vermek gerekir. Tıpkı deminki okumuş olduğumuz ayetteki bahsedilen korku. Düşman korkusu olur. Malımızı, canımızı kaybetmek korkusu olabilir. Başka korkular olabilir. Ama bazı korkular ise aslında şeytanın tuzaklarıdır. Yani normalde korkulmaması gereken durumlardır. Ama şeytanın vesvesesi bizi onlardan korkmaya sevk edebilir. Mesela şeytan insanı bazen fakirlikle korkutur. Bazen kendi dostlarıyla, kendi gruplarıyla korkutur. Mesela eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ. Yani bu infak noktasında malımızın zekatını, öşrünü vermek ve malımızın iyisinden verme noktasında orada şeytan devreye girdiği ve eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve ye'murukum bil fahşâ, aynı zamanda da fahşayı, kötülükleri emreder. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Cenab-ı Hak ise tam şeytanın o korkuttuğunun zıddı olarak Allah size mağfireti vaat eder. Bağışlayacağını, sizi bağışlayacağını vaat eder. Mağfiretini vaat eder. Bir de infak ettiğiniz takdirde ve ma enfaktu min şeyin fehuve yuhlifuhu. Siz Allah için ne verirseniz Allah mutlaka onun yerine daha güzelini, daha fazlasını verir tarzındaki lütfunu ve fadlını Cenab-ı Hak vaat eder. Onu bize bildirir. Dolayısıyla demek ki gönlümüze gelen korkuların hepsi de yerinde, güzel, normal bir korku olamayabiliyor. Şeytanın vesvesesi sebebiyle gereksiz korkular da insanın içine gelebiliyor, gönlüne gelebiliyor. İşte durup dururken lüzumsuz yere infak edersen fakir kalırsın. Veya efendim işte kendi dostlarıyla, kendi hizbiyle de korkutmaya çalışması bu şeytandan gelen korkulardır ve lüzumsuz, teslim olunmaması gereken korkulardır. Allah ise bu korkularını yenenlere karşılık olarak kendi katından mağfiret, bol nimet vaat etmiştir. Mümin olanın sadece Allah'tan korkması gerektiğini bildirmiştir. İnsanın vesveseleri de bazen kendisi için korku kaynağı olabilir. Bu durumlarda kişi korktuğu her neyse bunların hepsini Allah'ın yarattığının bilinciyle hareket ederek bunlardan kurtulmak için bir taraftan yaratıcıya sığınmalı, diğer taraftan da bu korkuları yenebilmek için gerekli eğitim ya da moral desteği almalıdır. Yani bazen diyelim ki bu tür korkular bizim psikolojik rahatsız olmamıza sebep olacak derecede artarsa ve buna karşı gelme gücümüz olmazsa, yani zayıf kalırsak veya bu korkulara teslim olursak, o zaman da bununla ilgili mutlaka onun bir eğitimini veya da bir desteğini almak gerekebilir. Bu noktada böyle bir harici desteğe ihtiyaç söz konusu olabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, düşman korkusu da insanın önemli korkularındandır. Bu korku Müslümanı düşmanla savaşmaktan alıkoyan bir korku haline geldiğinde tehlikelidir. Müslümanın düşman korkusu ancak onu düşmana karşı tedbir almaya yönlendiren bir kaygı olabilir. Yani düşman korkusu diyelim ki ülkemize saldırılar olabilir veya bir düşman saldırısı, baskısı olabilir. Bu endişeyle beraber ne yapmamız lazım? Vatanımızı, milletimizi onlara karşı koruyacak gerekli savaş aletleri, tesisat, savunma sanayi, onu yapmaya sevk ettiği ölçüde bu korku yerindedir, güzeldir. Ama düşmana karşı savaşmamızı engelleyecek bir korku olursa bu yerinde bir korku sayılmaz, aşırı olmuş olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de müminlerin düşmana karşı nasıl tavır takındıkları şöyle anlatılmaktadır. Onlar öyle kimselerdi ki insanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı ordu topladılar, onlardan korkun dedikleri zaman bu onların imanını artırdı ve hasbunallahu ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Yani demek ki düşman yapılıyor, gelebiliyor, düşman saldırma korkusu olabiliyor. İşte buradaki ayrı kelimelerde Ali İmran suresinin 173. ayet kerimesinde Hamraul Esed olayına işaret ediyor ayet-i kerime. Uhud savaşından sonra ki orada 70 sahabi şehit olmuştu, 70 de yaralı vardı. ve çok zor şartlarda tekrar ordu Medine'ye dönmek üzereyken veya tam dönmüşken bu kez bir haber geldi. Nedir haber? Ebu Süfyan ordusuyla beraber tekrar geri dönüp Medine'ye baskın yapmak istiyor tarzında bir haber geldi. Tabii yaralılar var, ölenler var, şehit olanlar var ve gerçekten de çok ağır şartlar altında bulunuyor Efendimiz de yanındaki sahabi-i kiramda. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki biz düşmana karşı tekrar gitmemiz lazım. Ve orada işi biraz ağırdan alanlar olmakla beraber epey bir sahabi Efendimizle beraber yaralı oldukları halde çok ağır şartlar altında bir de bir haber geldi. Onlar çok kalabalık olarak geliyorlar. Boşu boşuna çıkmayın, sizi ezer geçerler, zaten yaralısınız, zaten efendim şartlarınız ağır. Dolayısıyla boşu boşuna onlara karşı çıkmayın diye böyle Müslümanları korkutan haberler de geliyordu. İşte böyle bir durum karşısında Cenab-ı Hak gerçek müminlerin düşmana karşı olan o korkusuzluklarını ve mücadele azimlerini işte ayette bu şekilde dile getirmiş oluyor. Onlar öyle kimselerdir ki insanlar onlara düşmanınız olan insanlar size karşı ordu topladılar. Onlardan korkun dedikleri zaman bu onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ve Efendimizle beraber gittiler. Hatta sahabe-i kiram diyor ki hepimiz yaralıydık ama bazımız daha fazla yaralıydı. Az yaralı olan daha ağır yaralı olanın sırtında taşıyarak biz şeye kadar Ebu Süfyan ordusunu karşılamak üzere Hamra Ölesi'ne kadar gittik. Tabii Efendimizin ve Müslümanların oraya doğru geldiğini haber alan Ebu Süfyan o zaman tabii müşrik ve ordunun kumandanı haber alınca bu kez onların kalbine Cenab-ı Hak bir korku verdi ve onlar beklemeden defolup tekrar Mekke'ye dönmüş oldular. Peki Müslümanlar ne oldu? Müslümanlar fenkalebu bi ni'meti minallahi ve fadlin lem yemsesum su'un ve tebe'udan Allah. Vallahu zulfadan azim. Oraya vardılar. Hiçbir onlara zarar dokunmadı. Hiçbir tehlike söz konusu olmadı. Tam tersine orada efendim alışverişleri yaptılar ve kazançla beraber geri döndüler. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfuna nail oldular. Bu cesaretleri, bu korkusuzlukları ve en zor şartta Efendimiz Aleyhisselam'ın davetine icabetleri onlara büyük bir nimet, lütuf ve ihsana erişmelerine sebep oldu. Yine başka bir ayette de müminlerin bu tavrı, yani düşmana karşı olan korkusuzlukları iş başa düştüğü zaman, gerektiği zaman şöyle ayette mâkes buluyor. Müminler düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği, Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu orduların gelişi onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı. O da nedir? O da Hendek'teki 12 bin kişilik ordunun gelmesi. Yani Müslümanlar 3 bin kişi, işlerinde bir sürü de efendim münafıklar var. Belki yarısından fazlası, belki işe yaramayacak derecede içi boş insanlardı. Ayetler bu şekilde bize bildiriyor. Ama orada وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُ الْاَحْسَابَ gerçek müminler, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi, diğer sahabeler gibi, hakiki sahabeler gibi görünce قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Zaten efendim bize Allah ve Resulullah haber vermişti, siz Müslümansınız. Düşmanlarınız boş durmaz. Mutlaka size efendim karşı gelirler. Dininize iman düşman olurlar. Vatanınıza, milletinize düşman olurlar. Saldırıya geçebilirler. Toplanıp gelebilirler her birisi. Demişlerdi. İşte karşımıza geldi. Ama korkmadılar. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانَهُ تَسْلِيمًا. Bu gördükleri manzara onların sadece imanların teslimiyetini artırdı ve hiç de korkmadılar. Demek ki iş başa düştüğü zaman böyle bir necdet hali, cesaret hali, korkusuzluk hali Müslümanın sahip olması gereken doğru hal olmuş olmaktadır. Zira niye peki bunlar korkmadılar, imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını artırdı? Çünkü Müslüman için savaşmanın neticesi iki güzellik. Zafer yahut şehitlikten biridir. Ayet-i kerimede قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. De ki bize efendim ancak Allah ne yazarsa o bizim başımıza gelir. Gelen her şey Allah'ın yazgısıdır. قُلْ هَلْ تَرَبَّسُنَ بِنَا اِلَّا اِخْتِ الْحُسْنَيَيْنَ. Ey kafirler, siz bizim için ne istiyorsunuz biliyor musunuz? Siz bizim için hiç kötülük istemiyorsunuz. Ancak iki güzellikten birisini istiyorsunuz. Dolayısıyla bizim için kötülük yok. Nedir o iki iyilikten birisi? Ya şehit olmak, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek, cennetine ermek veyahut da kalıp gazi olmak, o da ikisi de bizim için şereflidir diye Müslümanlar efendim zafer veya şehitlik bu arzuyla hareket ediyorlar ve asla düşmandan korkmuyorlardı. Nitekim bu inanç bizim kültürümüzde de ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum şeklinde dillendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de savaştan ve düşmandan, Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korkuyla korkmak eleştirilmiş ve dünya menfaatinin önemsizliği, Allah'tan korkanlar için ahiretin daha hayırlı olduğu, kimseye kılıç payı kadar hastalık yapılmayacağı da ayeti kerimine hatırlatılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de düşmanla karşılaşıldığında sabretmeyi tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan bela ve musibetlerden uzak kalmayı, yani afiyeti isteyin. Fakat düşmanla karşılaştığınız zaman da sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Deprem, sel, yangın, patlama gibi tehlike arz eden konulardaki korkular ise insan için bir zayıflık değildir. Aksine bu tür tehlikeleri ciddiye alarak çeşitli önlemler alması, onun ruh halinin sağlıklı oluşuna dayat eder. Bu korkular bir yere kadar olayların sonucunu görebilme, kestirebilme, tartabilme yeteneğine de ilişkilidir. Akıllı insan korkar çünkü tehlikeli bir durum olduğunun farkına varır. Bu tür riskler ve tehlikeler karşısında gerekli tedbirleri alır. İşte tam bu noktada cesaret duygusu devreye girmiş olur. Yani burada deprem korkusu böyle sadece durup dururken bir ya ne olacak başımıza, neler gelecek falan diye bir korkudan ziyade fert olarak, hatta toplum olarak, devlet olarak bu endişe, bu korku eğer bizi, binalarımızı, evlerimizi sağlam bir şekilde gücümüz yettiği kadar, imkanlarımız el verdiği kadar, gerek teknik imkanlar, gerek efendim mühendislik imkanlarımız el verdiği kadar eğer evlerimizi düzgün yapmaya, sağlam yapmaya, depreme dayanıklı evler yapmaya sevk ederse bu korku yerini bir korkudur. Bu korku olmalıdır. Bizi tedbire götüren efendim bir saik durumundadır. Sel korkusu yine evlerimizi yaparken, dağlarımızı yaparken dere kenarları, dere içleri oralardan sakınmaya bizi sevk ederse o da çok anlamlı olur. Diğer efendim yangınlardır, patlamalardır. Bunu engelleyecek tedbiri almaya sevk ettiği ölçüde yine bu korkular hepsi yerinde ve anlamlı ve faydalı korkulardır. Bunların yapması lazım kişinin bu endişeli hareketle işimizi düzgün yapmaya gayret göstermemiz gerekir. Kıymetli dinleyenlerimiz, işte bu Efendimiz Aleyhisselam'ın ayet-i kerimelerdeki söz konusu edildiği üzere, Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan buyurduğu üzere içimizdeki bu korkular, endişeler, bu fıtrı duygularımızı bize faydalı olacak şekilde kullanabilmeyi ama zararından sakınabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.